أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Gülistanı 28. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hayırlara vesile olması dilek ve duasıyla Hazreti Zeynep binti Cahş annemizi kaldığımız yerden anlamaya ve sizlerle paylaşmaya çalışalım inşallah. Hatırlayacağınız gibi Resulullah Aleyhisselam ordusuyla Mekke fethine gitmişti. Bir hayli zaman geçmişti. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz bu ordu içinde olmadığı için o kısımlara hiç girmemiştik. Ve şimdi çok farklı bir şeyle karşı karşıyayız. Bütün hadiseleri yakından takip eden Hazreti Zeynep annemiz yine haberci gözlüyordu. Herkes gibi tabii. Çok geçmeden gelen yeni haberci öyle güzel haberler getirdi ki Medine yeni bir bayram daha yaşadı. Nedir bu haber? Farklı habercilerin getirdiği haberleri ben birleştirdim. Bir paragraf yaptım. O şekilde paylaşıyorum kıymetli dinleyenlerim. Haberci diyor ki, ey Müslümanlar, size müjde getirdim. Müjde ile geldim size. Resulullah Aleyhisselam ashabıyla Mekke'yi fethetti. Mekke fethi esnasında çarpışma olmadı. Mekke liderleri bile İslam ordusuna karşı koymadılar. Fetihle beraber Mekkeliler de grup grup İslam'a girdiler. İslam'ın ve Resulullah'ın en büyük düşmanları bile şimdi onun yanında en büyük yardımcıları oldular. Mekkeliler şehirlerini kaybedip hezimete uğrayanlar gibi olmayıp, bu çok önemli bir ifadedir. Mekkeliler şehirlerini kaybedip hezimete uğrayanlar gibi olmayıp büyük bir nasiple nasiplendiler. Şimdi de Resulullah Aleyhisselam'ı bağırlarına basıp onun için hayatlarını ortaya koymaya çalışıyorlar. Mekke fethedildi ey Müslümanlar. Harem'in, şehrin, toprağın, dağların fethi değil bu sadece. Bir başka fethi yaşandı Mekke'de. Burada çok güzel bir sonu bağlamış haberciler. Harem'in, şehrin, toprağın, dağların fethi değil bu sadece. Bir başka fethi yaşandı Mekke'de. Millet coştu. Allahu Ekber. Bu bir gönül fethidir. Gönüllerin fethidir bu. Elhamdülillah. Sevinç ve coşku görülmeye değerdi. Herkes bir başka muhabbeti seslendiriyordu. Ama sonuçta hepsinin muhabbeti aynı şeyi ifade ediyordu. Hazreti Zeynep annemiz de diğer annelerimizle beraber bu büyük bayramı yaşıyordu. Bunca yıllık düşmanlık bitmişti artık. Üstelik çarpışarak değil, gönüllerini fethederek gerçekleşen büyük fetihti bu. Fethin böylesi ne güzel bir fetihtir. fethim böylesi, ne güzel bir fetihtir. Hazreti Zeynep annemiz hadiseyi böyle ifade ediyordu. Medine bayram yaşıyordu. Habercilerin biri gelip biri gidiyordu. Mekke fethedilmiş, insanlar bölük bölük İslam'a girmişlerdi. Mekke fethinin hemen ardından İslam ordusu Huneyn gazvesinde de büyük bir zaferle çıkmıştı. Taif de kuşatılmış fakat daha sonra geri çekilmişlerdi. Taif için Resulullah Aleyhisselam başka bir tatkik uygulamak istemişti anlaşılan. En son gelen haberci bayram yapanlara yeni bir bayram da yaptırarak yürekleri bir başka sevince daha boğdu. Resulullah Aleyhisselam ve ashabı bunca zaferlerden sonra Medine yolunda. Allahu Ekber. Medine bayram içinde bayram yaşarken Resulullah'ın gelmekte olduğu haberiyle topluluk tekbir getirerek bu sevinci ortaya koymuş oldular. Hazreti Zeynep annemiz coşkulu kalabalığın artan coşkusunu gördükçe bir başka coşku yaşıyordu. Ramazan'ın 10'unda çıkmışlardı yola. Zilhicce ortasında ancak dönüyorlardı. Yani nereden bakılırsa bakılsın 3 aydan daha fazla sürmüştü bu seferki ayrılık. Yani öyle şimdi Mekke fethine gitti geldiler olmuyor işte öyle. Zaten 2 hafta yol var. 2 hafta geri geliyorsun. Mekke fethinden sonra Huneyn gazvesi var. Taif kuşatması var. Cinane'deki ganimet meselesi var. Yani 3 aydan fazla sürüyor bu sefer. Ve tabii ki Aleyhisselam Mekke'deki işlerini bitirince Medine'ye teşrif ediyor ve büyük bir kavuşma gerçekleşiyor. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, ara sıra söylüyorum ve sürekli söyleyeceğimi de söyledim. Bir kez daha bunu söylemiş oluyorum. Bana bazen soruluyor, hocam sen bu konuda anlatıyorsun, yazıyorsun. Bazı hadiseler arasında kopukluk var. Yani onların aradaki o boşluğu nasıl dolduruyorsun diye ben de boşluk doldurma kavramına, kelimesine kızdığımı söylüyorum. Boşluk doldurmuyoruz. O zaman uydurmuş oluruz. Mesela Aleyhisselam Medine'ye döndü. Coşkulu kalabalık karşıladı. Annemiz de içlerinde. Başka bir ayrıntı yok ki elimizde. Yani sadece Zeynep binti Cahş'a ait ekstra bir ayrıntı olmadığı için bu şekilde ifade ediyoruz ve bu soruyu soranlara da böyle tarihi hadiselerde içinde Resulullah Aleyhisselam'ın ve sahabe-i kiramın olduğu hadiselerde özellikle sakın boşluk doldurmayın dedim. Yani eğer şu anda benim yaptığım gibi radyo programıysa söyleyin. Bu konuda fazla malumatımız yok. Bunları biliyoruz deyin. Kitap yazıyorsak dipnotta bunları ifade edin. Konferans veriyorsanız, ders veriyorsanız söyleyin. Yani olmamış bir şey olmuş gibi anlatmayalım. Tabi her şey bir şeye bağlı değil. Ama her şey bir şeyin sonrasında gelir. Sonra başka şeyler gelir. Hayat devam ediyor. Hazreti Zeynep annemiz çok sevdiği bir yavrucağın ziyaretini yapıp evine dönmüştü. Çok sevdiği bir yavrucağın. Bu yavrucak kim? Bu yavrucak Resulullah Aleyhisselam'ın küçük gül tomurcuğu İbrahim idi. Bu çocuğun annesi çok uzaklardan gelmiş bir hanımdı ve ilginç hayat hikayesi vardı. Kısaca İbrahim'in mazisine bakalım. Annesinin daha doğrusu Maria annemiz. Resulullah Aleyhisselam Hicaz bölgesi hakimiyetinden sonra daha geniş ve daha uzak yerlere kadar İslam'ın yayılması için dur durak bilmeden demeden çalışıyordu. Bunca fetihler olmuş, bunca insan İslam ile şereflenmişti. İslam'ı tebliğ etme sürecinde sadece ulusal boyutta kalmayan Resulullah Aleyhisselam uluslararası boyutta da davetçiler, elçiler ve mektuplar göndermişti. Bu süreçte devam ediyordu. Gönderdiği ülkelerden heyetler gelmeye başlamış, bu da devam ediyordu. İskenderiye Kralı Mukavkıs tarafından Peygamberimiz Aleyhisselam'a gönderilen hediyeler arasında Mariye ile Şirin adlı iki cariye de vardı. Mariye ile Şirin. Bazı rivayetler Sirin diye okunuyor, biz Şirin diye tercih ettik. Şirin adlı cariyeyi Hazreti Hasan bin Sabit'e ile evlendirdi Aleyhisselam. Mariye'yi de kendi yanında alıkoydu. Mısırlılar katında yüksek mevkili bir aileye mensup olan Mariye daha yoldayken İslam'a girmiş, daha sonra da Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı olarak şereflerin en yücesine ermişti. İşte Resulullah Aleyhisselam Medine'nin avali diye anılan yukarı kısımlarındaki Meşrebe adındaki hurma bahçesini Hazreti Mariye annemize tahsis etmişti. Hazreti Mariye'nin bu hurma bahçesinde oturur, hurma mahsuluyla ilgilenirdi. İşte Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin ziyaretini yapıp döndüğü bu ev. Mariye anne onun kuması durumunda. Bu da artık onun yeğeni pozisyonunda yani. Hicretin 8. yılında Zilhicce ayında bir erkek çocuğu dünyaya getiren Hazreti Mariye, Resulullah'ın hanımı olmanın yanında ona bir de şirin bir bebek vererek efendim yeni bir şerefe daha nail oluyor Hazreti Mariye annemiz. Kıymetli dinleyenlerim, Resulullah Aleyhisselam İbrahim adını verdiği bu son çocuğu işte bu meşhur bitişik bahçeye, bitişik evde dünyaya gelmişti. Ancak Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin diğer bazı annelerimizde olduğu gibi çocuğu yoktu. Takdiri huda. Gidiyor, bu çocuğu sevip geliyordu. Zeynep annemiz Ayşe annemiz gibi ilk defa farklı bir sızı hissediyor içinde. Hiç çocuğu olmamıştı çünkü. Anne olmayı çok istiyordu. Fakat nasip olmamıştı bir türlü. Resulullah Aleyhisselam'ın İbrahim'in doğumuyla ne kadar çok sevindiğini görünce ilk defa bu kadar ciddi bir şekilde hissetti bunu. İbrahim'in annesi olmakla şereflenen Hazreti Mariye'ye gıpta etti. Resulullah Aleyhisselam'ın sevinci diğer annelerimiz gibi onun da sevinci olurdu hep. Yine öyle olmuştu. Hem o kadar ki kalkıp özel olarak bu şerefli anneyi ziyarete gitmişti. Tebrik edip hayır ve uğur dileğinde bulunmuştu daha önce çocuk doğduğunda. Ama şimdi çocuk biraz rahatsız. Şimdi rahatsızlığından dolayı gidip onu ziyaret ediyordu. 16 ay ancak yaşayan İbrahim bir anda hastalanıp Rabiülevvel ayında vefat etti. Yani Zeynep annemiz son kez ziyaret etmiş oluyor. Doğumu ile çok sevmiş olan Resulullah Aleyhisselam vefatı ile de çok üzüldü tabii. Hem o kadar ki mübarek gözlerinden akan gözyaşları birer pırlanta gibi düştü toprağa. Resulullah Aleyhisselam'ın sevincini paylaştığı gibi hüznü de paylaşan sevgili annelerimiz de onun gibi gözyaşı döktüler. Abi, onun için de Zeynep annemizi mustakilen ayıramayız. Çocuğu ya da bir yakını olan bir Müslümanın böyle nazik bir anda nasıl hareket edeceğini bir de onun ölümü esnasında görüp yaşadılar. Şimdi yani kişinin en yakını işte çocuğu, eşi, annesi, babası malum. Şimdi İbrahim vefat ediyor. Aslında o güne kadar çok şey gördüler. Ama Aleyhisselam her sevinçte farklı bir yönü bize ortaya koyduğu gibi her hüzünde de farklı bir yönü ortaya koymuştur. Dolayısıyla böyle doğumlarda, ölümlerde, düğünlerde, farklı hadiselerde nasıl tavır takınacağımızı, neler söyleyeceğimizi de her şeyde olduğu gibi yine Resulullah Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. Bakınız şimdi İbrahim'in ölümü, götürdüler, tabii yıkandı, edindi, kefenlendi. Cennetül Baki'de toprağa veriliyor çocuk. Bakın ne diyor Aleyhisselam. Göz ağlar, kalp üzülür. Biz Yüce Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını söylemeyiz. Vallahi ey İbrahim, biz senin firakınla çok üzgünüz. İbrahim benim oğlumdur. O meme emerken ölen bir süt kuzusudur. Cennette onun süt emme müddetini tamamlamak üzere iki süt anne tayin olunmuştur. Böylece bize farklı bilgiyi de vermiş oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu ifade ettikten sonra Aleyhisselam mübarek başını kaldırıp ileriye bakıyor. Uhud Dağı görünüyor. Biliyorsunuz oradan görünüyor Uhud Dağı. Herkesin duyabileceği bir şekilde bir sesle. Ey koca dağ! Eğer bendeki üzüntü sende olsaydı muhakkak yıkılmış gitmiştin. Bu kadar acı demek evlat kaybı. Dağa söylüyor Aleyhisselam. İnsan dağ gibi durur ayakta deriz ya. Dağ gibi durdu, dağ gibi dikildi. Ey koca dağ! Eğer bendeki üzüntü sende olsaydı muhakkak yıkılmış gitmiştin. Fakat biz Allah'ın bize emrettiğini söyleriz. İnna lillah ve inna ileyhi raciu. Üzülüyor mu? Üzülüyor. Gözyaşı döküyor mu? Döküyor. Ama isyan yok. Aklınıza şu gelebilir ya hocam, sonuçta peygamber de isyan ederse biz ne yapalım? Sırası gelince o da bir insan diyoruz. İnsan işte. Evladı ölmüş. Nasıl hareket edileceğinin en güzel örneğidir bu. Hazreti Zeynep annemiz diğer annelerimiz ile beraber Resulullah Aleyhisselam'ın bu derin hüznünü paylaştıktan sonra yine onlarla beraber acı ve ıstıraptan yanıp kavrulan Hazreti Maliye annemizin yanına gitti. Bu çok büyük incelik. Hem taziyede bulundular ve hem de acısını paylaştırar. Bebeği vefat ediyor kadının yani. İbrahim çok küçükken vefat etmişti. O bir gül tomurcuğuydu. Onu böyle biliyorsunuz ben gül kelimesini çok kullanırım. Bu sohbetlere de gül sohbetleri o yüzden diyorum. O bir gül tomurcuğu gibiydi. Ve o gül tomurcuğu da vefat etmişti. Dünyanın kanunu bu. Ve bu kanun da herkes için geçerli. Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Maria annemizden doğan oğlu İbrahim'in vefat ettiği gün olacak ya. Güneş tutuldu efendim. Güneş tutuldu. Güneş böyle acı bir günde tutulduğu için millet farklı şekilde anladı, yorumladı ve seslendirdi. İbrahim'in ölümü için güneş tutuldu baksanıza dediler. İbrahim'in ölümü için yani o acıyı paylaşmak için güneş tutuldu baksanıza dediler. Resulullah Aleyhisselam bunu haber alınca benim acım bana yetiyor, deli misiniz falan demedi. Yanlış bir ifade, yanlış bir itikada götürecek. Hemen toplanın dedi. Ve onlara önce Allah'a hamdü sena ediyor vesaire. Ondan sonra diyor ki ey insanlar, hiç şüphe yok ki güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir ki buradaki ayet delil, varlık. Bunlar hiçbir kimsenin ne hayatı için ne de ölümü için tutulmazlar. Yani açık ve net, hiç kimsenin ne hayatı için ne de vefatı için tutulmazlar. Onları gördüğünüzde, yani neyi? Onların tutulduğunu. Bu da ayrı bir önem taşıyor. Onların tutulduğunu gördüğünüzde ne yapmamız gerekecek? Açılıncaya kadar Yüce Allah'a dua edin, namaz kılın. Namaz kılın. Resulullah Aleyhisselam böyle buyurduğunu duyan sevgili annelerimiz hemen namaza koştular. Namazın ardından da uzunca dua ettiler. Sahabiler de hepsi böyle yapmışlardı. Hatırlayacaksınız, daha önce hem güneş tutulmasını gördük, hem ay tutulmasını gördük. O yüzden burada ayrıntıya girmiyorum. Şimdi hepsi, annelerimiz de içinde, daha önce hem ay ve hem de güneş tutulmalarına şahit olmuşlar ve böyle durumlarda ne yapılacağını da öğrenmişlerdi. Fakat burada durum biraz farklıydı. İbrahim'in öldüğü gün güneş tutulunca, böyle yorumlamışlardı. Yoksa onların hepsi husuf ve kusuf namazlarının ne olduğunu, nerede ve nasıl kılınacağını biliyorlardı. Yani bu namazlar cemaatta, mescitte kılınabileceği gibi ferdi olarak da temiz olan her yerde kılınabileceğini ortaya koyuyor. Yani güneş tutulması namazı, ay tutulması namazı, bunlar ilmihallarda oldukça geniş geçiyor kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam daha önce yaşanan güneş ve ay tutulmalarında yeterince açıklamalar yapmıştı zaten. Bu sefer de İbrahim'in ölümü üzerine güneş tutulunca tekrar bir açıklama yapıyor kısaca. Yani Aleyhisselam'ın da burada yöntemini görüyoruz. Ya siz ne yapıyorsunuz, deli misiniz falan diye çıkışlar yapmıyor. Yani sonuçta insanlar alışılagelmiş bir şey var ve bu şey üzerine çok şeyler yaşanabiliyor ki nitekim yaşanmıştır. Bunu da böylece görmüş olduk. Evet. Hazreti Zeynep annemiz radıyallahu anha şimdi farklı bir şekilde çıkıyor karşımıza kıymetli dinleyenlerim. Biliyorsunuz annelerimiz sadece Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı değillerdi. Bak annelerimiz diyorum. Hatta şöyle ifade edeyim. Şu anda Zeynep binti Cahş annemizi görüyoruz diye onun ismiyle gideyim. Hazreti Zeynep binti Cahş Resulullah'ın sadece hanımı değildi. Peki neydi? Onun hanımıydı. Bizim annemiz ve aynı zamanda Resulullah Aleyhisselam'ın yaşadığı hayatı onunla paylaşıp yaşayarak nakleden annemiz. Bir yandan örnek olan, bir yandan nakleden annemiz. Ancak bu nakilleri yaparken ben şimdi nasıl bu nakli yapacağımı bilemiyorum. Şimdi radyo programı, siz beni görmüyorsunuz, ben sizi görmüyorum ama yani birbirimizi görsek burada çok çarpıcı bir tablo paylaşacağız. Yüzümüze neyin nasıl yansıdığını, bizi ne kadar etkilediğini görmüş olacağız. Ancak ben sürekli söylüyorum, birilerini etkileme derdinde olmayacağız. Biz bugünkülerin doğal dediği tabii olacağız. Yani nasıl olmamız gerekiyorsa öyle olacağız. Şimdi az önce yani bebeğin İbrahim'in ölümünü kısaca gördük. Zeynep binti Cahş annemizin içinde olduğu kadarıyla. Ve burada ne oldu? Üzündü. Hüzünlendiler. Yani hüzünlü bir yere, üzüntülü bir yerde kimse sevinç gösterisi yapamaz. Hepimiz insanız. Üzülürüz. İşte doğum olur, evlilik olur. Başka bir şey, az önce zafer de gördük. Mesela bir zafer haberi gelir, seviniriz. Bayram ederiz. Bayram içinde bayram ederiz. Sade bayram değil, bayram içinde bayram ederiz. Ama bazı hadiseler vardır ki bizi fena halde sarsar. Her türlü sarsıcı hadiseden Cenab-ı Hakk'a sığınırız kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz rengi solmuş ve çok da korkup ürpermiş bir halde tefekkür ediyordu. Şimdi buyurun benimle beraber siz de bunu paylaşın. Rengi solmuş, korkmuş, ürpermiş halde tefekkür ediyor. Hocam ne oldu? Acele etmeyin. Tefekkür alemine kendini öylesine vermişti ki kapısının çalındığını dahi işitmemişti. Kapıyı çalan tekrar çalıp bir de seslenince ancak duyabildi. Müsait misin ey sevgili annemiz? Kapıyı çalan böyle sesleniyor. Sesi duyan Zeynep annemiz uykudan uyanır gibi bir şekilde kalkıp kapıyı açtı. Sürekli ziyaretine gelen komşu hanım yanında iki hanım daha getirmiş gelmişti. Buyurun hanımlar, içeri geçin, dedi Zeynep binti Caş annemiz. Hanımları içeri alırken o tefekkür hali yine üzerindeydi. Bunu sanırım anlatamıyorum. Çünkü yani el karda, gönül yarda der ya büyükler. Bak biz de diyoruz, ezberleyip konuşuyoruz. Yani insanlarla konuşuyor, sosyal hayat yaşıyor ama yüreği gönlü başka bir yerde, oradan kopmuyor hiç. Her birine yer gösterip kendisi de bir kenara oturdu. Böyle zamansız bir zamanda rahatsız ettiğimiz için kusura bakmayın diyor komşu. Kaynaklarımızda bu gelinlerin, kişilerin isimleri verilmediği için ben de isim veremiyorum. Komşu diye gelmiş, komşu yani sonuçta. İsimden ziyade yaşayan, bu hadise yaşayan Zeynep annemiz bir. Bir de onun az sonra söyleyeceği şeyler. O yüzden şimdi hoca niye söylemiyorsunuz diye kaynaklarımızda bu gelen komşuların isimleri verilmemiş. Böyle zamansız bir zamanda rahatsız ettiğimiz için kusura bakmayın deyince ne güzel cevap veriyor ya. Zamansız zaman ya da rahatsızlık ne demek? Zamansız zaman ya da rahatsızlık ne demek? Her zaman beklerim. Sizi çok düşünceli görünce merak ettim. Komşularımı da alıp ziyaretinize geldik. Demek o hüzünlü halini görmüş o. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş gelip hoşnutluk getirdiniz diyor. Hepimizi tanıyıp bildiğiniz için hemen ziyaret sebebimize girmek istiyorum diyor komşu hanım. Ziyaret sebebime girmek istiyorum. O da yine güzel cümle kullanıyor. Birbirimizi ziyaret için illa bir sebep şart değildir malum. Yani sonuna malumu koyarak akıl vermiyor ama bir güzelliği ortaya koyuyor. Birbirimizi ziyaret için illa bir sebep şart değildir malum. Sizi çok düşünceli gördük de doğrusu merak ettik. Hepimiz düşünceliyizdir diyor annemiz. Ben tefekkür ehliyim, düşünürüm demiyor. Hepimiz düşünceliyizdir. Ama siz başka düşünceliydiniz. Hem o kadar ki dışarıda bile selam verdiğimde duymamıştınız. Hayırdır inşallah ey sevgili annemiz. Bu kadar duyarlı komşularım olduğu için Allah'ıma hamdolsun. Bunlar hayatı farklı yaşıyorlar. Konuşmaları, gündelik hayatları da farklı. Hep böyle zirvede görüyorsunuz ifadeler. Ne olduğunu söylemeyecek misiniz? Belki bir faydamız olurdu. Belli bir sıkıntım yok hamdolsun diyor annemiz. İyi de sizi bu kadar derin düşündüren nedir peki? Derin bir içini çektikten sonra bakınız ne diyor. Resulullah aleyhisselam ile geçen gün muhabbet ederken öyle bir şey söyledi ki bir anda betim benzim sarardı. Şimdi ben ağır ağır zora gidiyorum. Sadece kuru anlatmak istemiyorum. Hissetmek istiyorum. Rabbim hissettirsin. Hep beraber. Öyle bir şey söyledi ki bir anda betim benzim sarardı. Hayırdır inşallah diye şaşırıyorlar. Sizden önce diğer kuma kardeşlerimle de konuştuk bu konuyu. Daha sonra Ummu Habibe Remle binti Ebu Sufyan ve Zeynep binti Ebu Seleme ile de konuştuk. Yani kiminle konuştuysak onları da belli belirsiz bir endişe kapladı. İyice meraklandık şimdi diyorlar. Merak edilecek kadar var aslında. Bize de anlatmayacak mısınız? Anlatacağım tabii. Anlatacağım. Çünkü bu hepimizi ilgilendiren bir hadisedir. Bir an önce anlatın öyleyse ey sevgili annemiz. Pekala diyor. Resulullah Aleyhisselam yanıma hem telaşlı bir şekilde gelmiş ve hem de mübarek yüzü kızarmış bir halde buyurdu ki önce Arapçasını size takdim edeyim kaynaktan. Bu ibareler Buhari Müslim'den aldığım hadis-i şerif. Evet. La ilahe illallah veylul lil arab men şerri kadiktarebe futihel yevm min redmi ye'cuce ve me'cuce mislu hazihi. Arapçası bu. Peki ne demek? La ilahe illallah. Onun manası biliyoruz ama yine başına koyalım. Allah'tan başka ilah yoktur. Vuku bulması, meydana gelmesi yaklaşan bir şerden, büyük bir fitneden dolayı vay Arap'ın haline. Vay Arap'ın haline. Bugün Ye'cuc ve Me'cuc seddinden şunun gibi bir delik açıldı. Böyle el hareketi yapıyor. Onu az sonra söyleyeceğim. Allahu Ekber diyorlar hanımlar. Tekbir getiriyorlar. Resulullah Aleyhisselam böyle buyururken baş parmağı ile onu takip eden şehadet parmağını halka haline getirerek 99 ya da 100 işareti yaptı. Böyle bir fitne geliyor. Tekrar ürpertiyle Allahu Ekber diyorlar. Gördünüz mü bakın? Siz de tekbir getirdiniz diyor annemiz. Böyle büyük haber karşısında ancak tekbir getirilir. Fakat merak etmiyor da değiliz yani. Bu büyük fitneye bizler de düşecek miyiz acaba? Şimdi şu ana kadar paylaştığım yerde sadece bir fitnenin tehlikesi söylendi ama böyle ürperecek fazla bir şey yok gibi duruyor. İşte bu soru soruluyor. Merak etmiyor da değiliz diyor. Bu büyük fitneye bizler de düşecek miyiz acaba? Ben de hem merak ve hem de endişeyle aynı soruyu sordum. Ya Resulallah dedim. İçimizde bu kadar salih kimseler varken salih ve saliha kimseler varken yine biz de helak olur muyuz? Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu peki? Resulullah Aleyhisselam bu sorum üzerine buyurdu ki naam. Evet. İza ketrel hubsu. Evet. Her türlü pislik, fıskı, fucur yayıldığı zaman. Naam. Bir daha diyor. İza ketrel habetu. Yine her türlü çirkinlik, ahlaksızlık yayıldığı zaman. Yaygın olduğu zaman. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Gördünüz mü? Üçünüz de ürpertiyle Subhanallah dediniz. Her türlü fısk, fucur çoğaldığı zaman ifadesi ürpertiyor insanı. Ben de bunun için ürperdim ve dünden beri de derin düşüncelere daldım. Biz bunları duyduğumuz zaman ürperiyor muyuz? İşte onu anlamak istiyorum ben. Ürperiyor musunuz diye sormuyorum size. ürperiyor muyuz diyorum. Onlar da ne desen, ne yapsan haklısın ey sevgili annemiz diyorlar. Ama Zeynep binti Cahş annemiz bir adım daha atıyor. Resulullah Aleyhisselam böyle buyurunca hangi ayeti kerime aklıma geldi biliyor musunuz? Hangisidir o ey sevgili annemiz diye soruyorlar. Hazreti Zeynep annemiz artan bir ürpertiyle bu sefer de ayeti kerimeyi okuyor. Bu ayeti kerimede ben Kur'an-ı Kerim'den metnini okuyayım size. Ayeti kerime hem görün birin ne olduğunu, Enfal suresinin 25. ayetini okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vetteku fitneten la tusibennellezine zalemu minkum khassa ve alemu ennallaha şedidul ikab. Mealim buyuruyor Cenab-ı Hak. Öyle bir fitneden, musibetten sakının ki o içinizden sadece zalimlere dokunup erişmekle kalmaz. Umuma sirayet ile hepsini perişan eder. Biliniz ki isyancılara karşı Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Allahu Ekber, Subhanallah, Estağfirullah. Onlar da böyle söylüyorlar. Sakınınız diyor Cenab-ı Hak. Sakınınız da kendi başınıza musibeti davet etmeyin. Ya. Sakının diyor Cenab-ı Hak. Annemiz çok güzel ifade ediyor. Sakının da kendi başınıza musibeti davet etmeyin. Yani siz de fısk ve fucur içinde olursanız musibeti davet etmiş olursunuz. Komşuların bir merakı daha var şimdi. Böyle çirkin şeylerden Allah'a sığınırız. Biz bu tür şeyler yapmadığımız zaman böyle bir fitneyle karşılaşmayız herhalde. Ayet-i Kerime gayet açık diyor annemiz. Biz her türlü çirkinlikten sakındığımız gibi başkalarını da sakındırmaya çalışacağız. Bunca kötülükler karşısında herhangi bir şey yapmasak musibet hepimize gelir. Allah korusun diyorlar. Allah korusun. Sadece kendimizle yetinmeyelim öyleyse. Herkesin sırat-ı müstakim üzere olması için gereken bütün çalışmaları büyük bir özveriyle yapalım. Yapılması gerekenler yapılmadığı zaman tehlike büyür. Aslında özel bir dersi de Zeynep binti Cahş annemizin rivayet ettiği hadisler şeklinde vermek lazım. Ben böyle hassas bir konuyu da çok kıymetli hadis hocalarımıza bırakıyorum. Yani böyle bir şey yapsalar çok güzel olur. Yani her annemizin kaç hadis rivayet ettiğini ve neleri nasıl rivayet ettiklerini efendim inşallah buradan da böyle bir kardeşlerimize, hocalarımıza çağrı yapmış olalım. Çünkü Zeynep annemizin hadis rivayetleri de var. Başlarken sayıyı söylemiştik ama daha sonra tekrar sayı söyleyeceğiz. Bazı rivayetleri yine yaptıktan sonra inşallah. Evet, hayat devam ediyor. Ben bu cümleyi çok kullanıyorum. Bazen şöyle kullanılıyor bu cümle. Hayat durduğu yerden devam ediyor. Ben de diyorum ki hayat durmuyor ki. Hayat olduğu yerden devam ediyor. Durmuyor hayat. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz radıyallahu anha. Şimdi ara sıra binti Cahş diyorum. Çünkü Zeynep binti Huzeyme annemizle karışmasın diye. O yüzden sadece sürekli Cahş demiyorum, sürekli Zeynep demiyorum. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz radıyallahu anha. Yani Allah ondan razı olsun. Diğer annelerimiz ile beraber çok güzel bir beraberlik ile güzel hayatım, güzel insanı olarak her geçen gün yeni güzelliklerle donanıp gelişiyordu. Bu oldukça önemli, kıymetli dinleyenlerim. Hayatın farklı cilveleri var. Hep aynı düzeyde gitmez biliyorsunuz. Gitmiyor zaten. Bazen hüzünlü oluruz, bazen sevinçli oluruz. Bazen iştahlı, bazen iştahsız, bazen hasta, bazen sağlıklı. Hayat böyle yani. Ama her ne olursa olsun kalbi kıvam anlamında, düzgün yapılanma anlamında her birimiz her geçen gün daha iyiye doğru yönelmekle mükellefiz. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz de bize bu mesajı bu duruşuyla vermiş oluyor. Şimdi farklı bir konuya geldim. Burada bir tekrar daha söyleyeyim. Hangi annemizi sizlerle paylaşsak ya da okusak, yazsak bazı hadiseler ortak yaşanmıştır. Bazı hadiselerin içinde bazıları kısmen var, bazıları ise hadiselerin tamamında var. İşte tamamında oldukları iki hadisede şu an karşı karşıyayız. Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken bunları genişçe vermiştim. Ayşe annemiz penceresinden. Şimdi aynı hadiseyi aynı ifadelerle fakat bu sefer Zeynep binti Cahş annemiz penceresinden paylaşacağız kıymetli dinleyenlerim. İslam tarihinde siyer kitaplarında çok geniş yer tutan ila ve tahrim hadiseleri var. İla ve tahrim hadiseleri. Şimdi ila hadisesini görmeye başlayalım. Bu bir derse sığmaz ama sığabildiği kadarını görelim. Kalanı da inşallah sonraki hafta devam ederiz Allah'ın izniyle. İslam her tarafa yayılıyor. İnsanlar İslam'a koşuyorlardı artık. Sadece insanlar değil. Sadece insanlar değil. Mal, mülk gibi dünya varlığı da İslam'a koşuyordu artık. Evet. Yani varlık geliyor. Öyle ki ekonomik düzen de ciddi bir şekilde düzelme yoluna girmişti. Yokluklar ve sıkıntılar bitiyor, bolluk ve bereket başlıyordu. Bu durum bütün Medine'ye yavaş yavaş yayılmaktaydı. Bütün bu gelişmeler herkeste farklı şekilde kendini gösteriyordu. Fakir olanlar orta halli olurken orta halli olanlar da zengin olmaya başlamışlardı. Herkesin yüzü gülüyordu. Ekonomik sıkıntılar bitiyor, maddi refah geliyordu çünkü. Bütün bu bolluk ile beraber toplumda da farklı duruşlar oluyordu. Yani bazıları eski hallerini hiç değiştirmemişlerdi. Maddi imkanları arttıkça infaklarını daha fazla artırmışlardı. Ama bu arada üst başları başta olmak üzere ev eşyaları ve yeme içmelerinde ciddi bir şekilde değişiklik yapanlar da vardı. Yani varlığa göre tavır takınıyorlar. Artan imkanlar ile daha zengince bir hayata doğru gidiş oluyordu yani. Bunca ciddi gelişme ve değişme olurken Resulullah Aleyhisselam daha önceki hayatı nasılsa mütevazı hayatı süre gelen bir zühd ile öyle yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla sevgili annelerimiz de onunla beraber oldukları için aynı hayatı paylaşıyorlardı. Herhangi bir şikayetleri de yoktu. Gayet mutluydular. Ancak zaman içinde bazı değişiklikler olmaya başladı. Nasıl olduysa onlar da dünya varlığından istifade etme hakkına sahip olduklarını düşünmeye başladılar. Düşünce bazında. Şimdi bakın nereden giriyor dış ve iç düşmanlar. Sevgili annelerimiz böyle düşünmeye başladıkları sırada münafık kadınlarından biri olan Ummul Cülendah adlı nasipsiz bunu fırsat bilerek Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımları ile olan o güzel düzeni bozmak için hemen harekete geçti. Sürekli nifak içinde olan bu hain kadın bu kutsal yuvaya nasıl bir ateş atacağını inceden inceye hesaplayıp duruyordu. İşte bu gelişmeyi yeni bir fırsat olarak değerlendirip hemen faaliyete başladı. Öyle ki sevgili annelerimiz bile hayatlarında ilk defa Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık istemeye başladılar. Kaynaklarda farklı cümlelerle alınmışlar bu ifadeleri. Ben onları birleştirerek paylaşayım sizinle. Diyorlar ki, bunca varlık içinde biz niye yokluk yaşayalım ki? Bunca varlık içinde biz niye yokluk yaşayalım ki? Bizim de yeni elbiselerimiz, ziynetlerimiz ve böylece artan bir itibarımız olsa ne olur sanki? Hiç böyle huyları olmadığı halde her biri kendine göre bir şeyler istemeye kalkıştı. Ekonomik durum iyiye yöneldiği ve sürekli de iyiye gittiği için onlar da dünyalık istediler. Sadece hanımlar değil, bütün herkes için geçerli olan bir olaydı bu. Şimdi efendim, bu hadiseleri anlatanlar, yazanlar bazen haddini aşıyorlar maalesef. Ben bunu iyice anlamak için ki anlatabileyim, yazabileyim, sevgili annelerimiz ne istemişler diye merak ederek ciddi bir araştırmaya girdim. Gördüm ki hiç de öyle olmayacak şeyler istememişler. Kaynakların ortaklaşa listelediği istekleri biz de gördük. Ve hatta bunu kitap haline getiriyorum ben. O istenen şeyleri de dipnotta değil de kitabın kendisine alıyorum. Bitmek üzere şu anda işte bir yandan sizinle paylaşıyorum, bir yandan böyle gidiyor. Annelerimiz ne istemişler peygamberimizden dünyalık ne istemişler? Bu listeyi efendim kaynaklarımızda biraz dağınık oluyor ama toparlayıp bir araya getirince listeyi görüyoruz. Ancak sanırım heyecan bastı acaba ne istemişler diye ama bu radyo programı belli bir süresi zamanı var. O yüzden zamanında noktayı koymak gerekiyor. Bu heyecanlı yerde haftaya tekrar sizlerle buluşup artan bir heyecanla bu güzellikleri paylaşmak üzere şimdilik hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.